Ekonomi gündemi.
Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi gündemi birlikteliğimiz başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Program danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bugün yine farklı bir konuğumuz var. Değerli dinleyenler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden öğretim görevlisi, araştırma görevlisi Sayın Didem Koca. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iş gücü piyasasından bahsedeceğiz sizlere. Ve bahiste hemen öncelikle hatırlatmak istiyorum. Programda duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediklerinizi lütfen 0090 yurt dışından arayacaksanız 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Tekrar ediyorum numaraları. 312 Ankara'nın alan kodu, yurt dışından arayacaksanız başta 0090 olacak. 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümüyle uydudan ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga frekanslarımız üzerinden de bizleri dinleyebilir, merak ettiklerinizi öğrenebilir, istediğiniz sorular varsa yöneltebilirsiniz konuklarımıza. Bugünkü konumuz, az önce söylediğim gibi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iş gücü piyasası. Tabii ne demek olduğunu öğreneceğiz. Fakat öncelikle para ve sermaye piyasalarındaki son durumu öğreneceğiz.
Evet, merhabalar.
Merhaba Feryal Ardan Erkaya muhabirimiz. Neler aktaracaksın Feryal? Para ve sermaye piyasalarında son durum nedir?
Evet, hemen aktaralım. Orkun Kara. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünkü kapanışın %1,02 üzerinde 121.034 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Kapanışa geri sayım başladı. Haftanın ortası itibariyle 120.000'in üzerinde artıda bir grafik görüyoruz. Dolar TL kotasyonuna baktığımızda Amerikan doları 6 lira 3 kuruş, avro 6 lira 57 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %11,01 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1565 dolar, kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 2045 liradan bugün işlem gördü. Çeyrek altın 497 liradan alıcı bulduğu 24 Aralık Türkçe altının gram satış fiyatı ise 304 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
Feryal Ardal Erkaya, teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, para piyasaları, para ve sermaye piyasalarındaki son durumu öğrendik TRT muhabiri Feryal Ardal Erkaya'dan. Evet, neydi günün konusu? Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iş gücü piyasasıydı. Hemen isterseniz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl hocamla başlayalım. Hocam, öncelikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iş gücü piyasası dedik bugünkü konumuza, evet. Ama sürdürülebilir kalkınma nedir? Bunu öğrenerek başlayalım, doğru, isterseniz. Buyurun, neler söyleyeceksiniz?
Evet, şimdi sürdürülebilir kalkınma son dönemlerde öne çıkan, özellikle kalkınma ekonomisiyle ilgili belki ama içinde yani yoksulluğun azaltılması var, işte iklim var, çevre var, sağlık var, ekonomik büyüme var, ülkeler arasındaki bu hedeflerin gerçekleştirmesi konusundaki atılan adımlar var ve bunu Birleşmiş Milletler 2015 yılında gerçekleştirilen kalkınma zirvesinde 17 ana amaç hedeflenmiş. Az önce bahsettiğimiz konularla ilgili 169'da hedef belirlenmiş. Yani 17 amaç var ve buna uygun olarak da gerçekleştirilmesi gereken 169 hedef olduğunu görüyoruz. Ve 2016 yılında başlayan ve bununla ilgili işte Birleşmiş Milletler UNDP'nin öncülüğünde, rehberliğinde, finansmanının bunun, yani bu kurumun gerçekleştireceği beklentisiyle 2030 yılına kadar işte belli hedefler var ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda güçlü bir motivasyon olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu amaçlara baktığımızda mesela birinci amacın yoksulluğun ortadan kaldırılmasıyla ilgili. İkinci hedef açlığın ortadan kaldırılması. Ekonomik refahın eşit ve adil bir şekilde paylaşımı, yine cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik, iklim, sudaki yaşam, yani dolayısıyla hani aklımıza gelebilecek yalnız işte ekonomik büyüme değil, yoksulluğun azaltılması değil ama çevreyle de ilgili, tüketimle ilgili, büyümeyle ilgili, nitelikli eğitimle ilgili, yani toplumu ilgilendiren ya da ülkeleri ilgilendiren tüm alanlarda belli bir amaç var ve bu amaçların gerçekleştirmesi konusunda belli hedefler var. Tabii bu tüm ülkeleri ilgilendirdiği için ya da işte Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında gerçekleştirildiği için de aslında evrensel bir eylem planı gibi algılamak lazım. Çünkü gelişmiş ülkeler de var burada, gelişmekte olan ülkeler de var, fakir ülkeler de var. Belki bahsettiğimiz konularla ilgili ağırlıklı olarak hani şey, bu amaçlara baktığımızda ağırlıklı olarak fakir ülkelerle ilgili, yani birçok diyelim hani açlığın sonlandırılması, yoksulluğun azaltılması, bu konular, temiz suya, enerjiye erişim, eğitime erişim, nitelikli eğitimden tutun işte ekonomik büyümenin hızlandırılmasına kadar aslında daha çok diyelim gelişmiş ülkelerden çok gelişmekte olan ülkede fakir ülkeleri ilgilendiren temel alanlardan bahsediyoruz. Dediğimiz gibi birbirleriyle çok bağlantılı konulardan bahsediyoruz ama hani günün sonunda diyelim yoksulluk azaltılıyorsa ya da işte açlığın ortadan ya da yoksulluğun ortadan kaldırması, açlığın tamamen hani artık söz konusu olmayacak şekilde yani gündeme gelmesi gerekiyorsa tabii yani işte ekonomik büyümenin hızlandırılması ya da gerçekleştirilmesi, ama yalnız başına ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek işte belki bir hedef ama ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için bir anlamda işte eğitime ağırlık vereceksiniz. İşte sağlığa diyelim işte odaklanmanız gerekiyor. İşte nitelikli iş gücü ortaya çıkan diyelim hani üretimin verimliliğin artırılması, üretimde kalitenin artırılması ya da bizim gibi mesela ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde hep işte nitelikli eğitimden bahsediyoruz. İşte katma değerli üretimden, Ar-Ge'nin milli yeri içerisindeki payın artırılmasına kadar birçok alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında bahsettiğimiz bu 17 amaçta da yani işte belli hedefler var ve yani 169 hedefte gözünde bulundurduğumuzda aslında her amacın işte farklı farklı kalemleri var, göstergeleri var. Türkiye'de de özellikle bu hedefle bu amaçları gerçekleştirmek için belli hedefler var. İşte birazdan Didem şeyden bahsedecek, yani bu TÜİK tarafında özellikle bu yani Türkiye'deki durum nereye doğru gidiyor? Yani biz 2030 yılına geldiğimizde bu 2030 yılında hangi verilerin hangi amacı gerçekleştirmiş olacağız ya da şu anda bu Birleşmiş Milletler'in belirlediği bu amaçlar için hangi hedefler kullanıyor? Yani birçok farklı ülkelerde yani belki hani tam o hedefleri, o araçları bulamayabiliriz. Yani TÜİK'in zaten kullandığı şeylere baktığımızda, kalemlere baktığımızda bu amaçların altında işte 100'e yakın hedef var, gösterge var diyelim. O göstergelerle Türkiye'nin az önce bahsettiğimiz o 17 amaç konusunda, yani amaç hangi amaçları gerçekleştirdiği, ne seviyede gerçekleştirdiği, nasıl yani ne durumda olduğumuzu bir şekilde herhalde orada hani görmüş olacağız. Yani bir aynı araçlar, aynı diyelim hedefler var. Bir de bazen de yani ülkeler ile karşılaştırmalarda aynısı olmasa da ikame göstergeler ile diyelim eğitim için belli göstergeler var. Temize erişim için, temiz enerji, temiz suya erişim için diyelim farklı göstergeler olabilir ama ortalama bir yani ülkeler arasındaki o karşılaştırmalarda aşağı yukarı hani birbirine benzer göstergeler kullanılarak ülkelerin nereye gitti ya da bu amaçları gerçekten gerçekleştiriyorlar mı ya da yani ne kadarını gerçekleştirdiklerini bir şekilde belli göstergelerle biz bunları şey yapmaya çalışıyoruz. Yani takip etmeye çalışıyoruz. Tabii burada işte bu hedefler kolay hedefler değil. Yani çok iddialı hedefler. Hani 2030 yılına diyelim işte 10 yıl var ve bu hedefler gerçekleşir mi gerçekleşmez mi o ayrı bir şey ama önemli olan tabii bu hedeflerin diyelim Birleşmiş Milletler altında işte UNDP'nin diyelim rehberliğinde bir şekilde de yani belki hani hepsini gerçekleştirmek gerçekten çok zor. Yani çok iddialı hedefler özellikle fakir ülkeler için daha çok böyle gelişmekte olan ülkeler için belki çok zor olabilir ama önemli olan ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirerek bir şekilde ne yapmak lazım? Yani ülkelerin bir araya gelmesi lazım. Uluslararası yani bu kurum ve kuruluşların bu amaçları gerçekleştirilmesi konusunda diyelim yani bir anlaşmazlık, bir problem varsa bu kurumların devreye girip bir şekilde yani bunların gerçekleştirmesi konusunda adımlarını atması gerekir. Tabii biliyoruz hep şey yapıyoruz yani hani şikayet ediyoruz. Çünkü sorunlar gerçekten hani fakir ülkelerle zengin ülkeler arasındaki fark gittikçe artıyor. Gelir adaletsizliğinin diyelim hani fırsat gelir eşitliği diyoruz ama gittikçe maalesef bu gelir ülkeler arasındaki gelir farklılıkları artıyor ya da işte büyüme oranları her ne kadar gelişmekte olan ülkelerde yüksek olsa bile kişi başı gelir anlamında gittikçe de bu farkın arttığını görebiliyoruz. Ya da işte ülkeli bazı gelişmiş ülkelerde bir firmanın ürettiği ya da elde ettiği gelir birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından daha yüksek olabilir. Yani böyle bir çarpık bir düzenin olması özellikle diyelim Birleşmiş Milletler ya da UNDP'nin bu adımı ya da işte bu sürdürülebilir kalkınma konusundaki attığı adımlar yani aradaki farkı azaltımı onu da herhalde zamanla görmüş olacağız.
Evet. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve Türkiye'nin şartlarına bu konudaki durumuna gelmeden önce hocamızın buraya kadar anlattığı bilgilere ekleyeceğimiz bir şeyler var mı Didem Hanım?
Yani şunu belki ekleyebiliriz. Yani bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri aslında şu anda bizim içerisinde yaşadığımız dünyanın daha iyi bir boyuta gelebilmesinden ziyade aslında gelecek nesiller için işte geleceği de sahiplenen bir ortak hedefin oluşturulması için işte herkesin temel ihtiyaçlarıyla daha iyi bir hayat standardına ya da beklentisine karşılayabilmesi adına bu imkanların sağlanması adına bir takım işte Birleşmiş Milletler tarafından yapılan şeyler, gelişmeler işte sürdürülebilir kalkınma dediğimiz projeler. Bunlar yani temelde aslında işte ülkenin refahını artırma ya da yoksulluğu azaltma tamam bunları bir tarafa koyuyoruz ama artık dedik ya hani geleceği de gelecek nesilleri de düşünerek bir takım yeniliklerin yapılması gerekiyor. Buna birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de yeni maddelerin eklendiğini aslında görebiliyoruz. İşte iklim değişikliği konusunda neler yapılabilir? Bunların tartışıldığı yeni maddeler, yeni konular, ekonomik büyüme, yine nitelikli eğitim, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, dünyada barış ve adaletin sağlanabilmesi için yeni alanları da kapsam içerisinde almaya başladığını görüyoruz. Yani sadece içinde yaşadığımız yüzyılı değil, biz gelecek kuşaklara da daha iyi bir düzen, dünya düzeni verebilmek için bir takım işte yeni maddelerin eklendiğini görüyoruz. Tabii temelde de Erdoğan hocamın da söylediği gibi en temel sorun nedir? Yoksulluk. Yani yoksulluğa son vermektir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çoğunda yok ama fakir ülkelerde işte açlık gibi bir problem de var. Açlığa son vermek, işte sağlıklı bireylerin yetiştirilmesini sağlamak, nitelikli eğitim sunabilmek ve bu erişimi kolaylaştırmak onlara, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek. İşte temiz su, yine ülkeler arası farklı düşünecek olursak, atıyorum işte Afrika'da temiz suya erişim önemli bir durum. Türkiye'de bunu yaşamıyoruz. Ya da erişilebilir ve temiz bir enerji. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Yani çalışanları da aslında burada çalışanlara yönelik de bir takım düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz. Yani değişen işte üretim koşulları, İşte teknoloji temelli üretimlerin artmasıyla birlikte çalışma koşullarının da aslında insana yakışır bir şekilde, İlo'nun ifade ettiği gibi insana yakışır bir şekilde çalışma şartlarının düzeltilmesi ya da daha ergonomik bir çalışma şartlarının düzeltilmesi gerekiyor. Yine sanayi ve yenilikçilik altyapı üzerine yapılan çalışmalar, eşitsizliklerin, her alandaki eşitsizliğin azaltılmasına yönelik, şehir ve yaşam alanlarına yönelik bir takım düzenlemelerin yapılması, söylediğimiz gibi iklimdeki değişimlere yönelik yapılacak çalışmalar vesaire. Yani bunlar dediğimiz gibi sürdürülebilir kalkınmanın o 17 tane ana amacını oluşturuyor ama 169 tane de hedefin gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerin olduğunu söyleyebiliriz. Aslında ben Türkiye, yani şu anda Türkiye'deki sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıklamaya başlıyorum TÜİ'nin. İkinci sorumuz oydu çünkü. Şöyle, Türkiye'de bu maddeleri, az önceki saydığımız maddelerde tek tek bakacağız. TÜİK de zaten açıklamış bütün maddeleri. Bu alanda Türkiye'nin, hani genel anlamda bir yorum yapacak olursak, birçok alanda iyimserliğe işaret ettiğini söyleyebiliriz. Hem yoksulluk oranlarında, hem işte yaşam kalitesindeki yükselme anlamında, işte anne ve çocuk ölümlerinin azalması anlamında, işte okullaşma oranlarında vesaire. Bunlarla ilgili Türkiye'nin yayınladığı daha geniş çaplı raporlar da var ama TÜİK'in açıkladığı göstergeler üzerinden gidelim. Bu göstergeler 8 yıllık bir periyodu aslında ele alıyor. Yani 2010 yılıyla 2018 yılında neler yaptı Türkiye bununla ilgili, nasıl gelişme kaydetti, bunları gösteriyor bu sürdürülebilir kalkınma göstergeleri. İlk olarak yoksulluk oranlarıyla başlıyor. Yoksulluk oranlarındaki ciddi azalışla başlıyor. Tabii biliyoruz biz Türkiye'de mutlak yoksul dediğimiz işte hanelerin, bireylerin yaşamlarının fiziksel olarak sürdürülebilmeleri için ihtiyaç duydukları o minimum tüketim seviyesi mutlak yoksulluk olarak tanımlanıyor ve Türkiye'de bu mutlak yoksulluk oranı 2006 yılında sıfıra indirildi. Yani artık mutlak yoksul Türkiye'de yok. Ama göreli yoksul dediğimiz diğer bir kavram var. Yani aslında her ülkede, yani gelişmiş ülkelerde de, gelişmekte olan ülkelerde de, fakir ülkelerde de göreli yoksul bulabilmeniz mümkün. Yani mutlaka vardır. Çünkü göreli yoksul toplumun ortalama refah düzeyinin belirli bir oranının altında olması durumu. Yani siz kendinizi bir üst gelire sahip olan biriyle kıyasladığınızda yoksul olduğunuzu varsaymanız gibi bir şey aslında göreli yoksulluk.
Yani hiçbir zaman şey
kiminle kıyaslandığına bağlı.
Evet, bir de hani her zaman yoksul vardır yani, hani göreli evet. olarak diyelim hesapladığımızda sizden göreli yoksul var evet. çünkü sizden daha iyi olan mutlaka gelir birileri olan. Vardır gelir anlamda, yani kıyaslama yaptığımızda.
Evet.
O yüzden göreli yoksulluğun sıfıra indirgenemeyeceğini aslında ifade ediyoruz burada. Oranlara bakacak olursak Türkiye'deki, yine dediğim gibi 2010 ile 2018 arasındaki oranları alıyoruz. 2018 yılında yoksulluk oranının Türkiye'de 3 puan azaldığını söyleyebiliyoruz bu göstergelere göre. %13.9 olarak gerçekleşmiş. 2010 yılındaki göstergeye baktığımız zaman %16.9, yani 3 puanlık bir yoksulluk oranlarında bir azalışın yaşandığını söyleyebiliyoruz.
Tabii mesela bizim gibi diyelim ülkelerde ya da işte daha yüksek, geçmişte yüksek ekonomik büyüme gerçekleştiğinde bu büyüme dolayısıyla ortaya çıkan kaynağın özellikle son yıllarda bu sosyal yardım miktarlarını zaten o artıştan da görebiliyoruz. Yani sosyal yardım miktarı arttıkça daha çok birçok kesime ulaşmak ya da farklı yardım gruplarının diyelim oluşturulması, yani o kapsayıcılığın fazla olması sanki hani yoksulluk artmış gibi algılanabilir ama esas olarak sosyal yardımların miktarının artışı bir anlamda da yoksulluğun azaltılmasına da önemli katkı yaptığını görebiliyoruz. Tabii yani o rakamlarda da önemli
azaltıyor. Sosyal koruma azaltıyor. Harcamalarına baktığım zaman da bunu görebiliyoruz.
Bu rakamları göreli yoksulluğa göre mi ortaya çıkıyor?
Yok yok yani diyelim.
Bu işte, azalış artış dedik hani %13 dedik.
Evet yani o yoksulluk oranı yani hesaplanan.
Yoksulluk oranı.
Evet, yoksulluk oranı ama.
Yoksulluk oranını neye göre ölçüyoruz, neye göre belirliyoruz?
Ya şöyle mesela uluslararası kurumlar diyelim bir doların, günlük bir doların altında olan yoksul sayısını hesaplıyor. 2-15 dolar ve 4-30 doları alıyor. Yani ya bu uluslararası kurum ve kuruluşların kullandığı bir
Dünya
kriter.
Bankası,
Dünya Bankası'nın evet ona
biz
göre.
Biz ülkemizde.
Evet yani onu da kullanıyoruz.
Onu
yani,
kullanıyoruz.
Tabii mesela bir doların altında.
Kişi başına düşen geliri falan bunları ekliyor muyuz ya da buna benzer?
Yani onu yani uluslararası kurumlar neyi alıyor mesela? Bir dolar bir doların altında olan kişi sayısını alıyordu. Yani halen alıyor ama mesela Türkiye'de şu anda bir doların altında kişinin olmadığını biliyoruz. Hı. İşte 2015 doların altında çok sıfıra yakın.
Evet 0.06 gibi.
Evet, yani dolayısıyla bu ölçütlerde kullanılıyor. Yani uluslararası karşılaştırmalarda.
Evet.
Bu ölçütlerde kaç kişinin yoksul olduğunu bir şekilde de hesaplayabiliriz ama buradaki şeyde ortalama gelire bağlı olarak hani yoksulluk sayısının ya da yoksulluk oranı ne olduğunu her ülke için hesaplıyorlar ve bu kullanılan yoksulluk oranı da bir şekilde belirlenen o 17 amaç doğrultusunda kullanılan hedefler ya da işte kullanılan araçlarla yoksulluğun gerçekten azaldığı, azalıp azalmadığını ya da yoksulluğun ortadan kaldırıp kaldırılmadığını bir şekilde hani önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki daha 10 yıl var 2030 yılına kadar bir şekilde doğrunu da görmüş olacağız.
Nerede kalmıştık? 2010 yılındaki yoksulluk oranında mı kalmıştık?
Evet, yoksulluk oranlarından bahsediyorduk. TÜİK'in hazırlamış, yayınlamış olduğu raporda bu yoksulluk oranlarının yaşlara göre de ayırmış olduğunu görüyoruz. 15-24 genç yaş grubu içerisindeki yoksulluk oranı da yine 2010 yılında 18.5'ten 2018 yılında 16.1'e düştüğünü ifade edebiliyoruz. 55 yaş ve üstü yaşlı nüfusundaki yoksulluk oranında da yine ciddi şekilde azalışların olduğunu söyleyebiliriz. O da %10.5'ten 8.8'e düşmüş. Tabii bunlar yani genel çaplı değerlendirdiğimizde sosyal koruma harcamalarının da buna bağlı olarak artışların ve sosyal yardım kalemlerinin de artmakta olduğunu ifade edebiliriz. Yani günümüzde şimdi 41 ya da 43
sosyal
yardım kalemi var. Her kezi, her alanı, her işte o kırılgan grupları içine alacak şekilde düzenlenmiş sosyal yardım kalemlerinin oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir gösterge de sağlıkla ilgili göstergeler. Burada işte anne ve çocuk ölümlerinin ölüm oranlarının azalması, işte uzun yaşam sürelerinin gerçekleşmesi gibi bunlar da sağlığa erişim anlamında bize ipuçları veriyor aslında. Anne ölüm oranlarının 2010 yılında tabii bunlar yüzde değil binde olarak ifade ediliyor. 2010 yılında binde 16.7 anne ölüm oranları iken doğumda anne ölüm oranları 2018 yılında bu oranın da 13.6'ya gerilediğini ifade edebiliyoruz. Yine bunun yanında 5 yaş altı bebeklerde işte çocuk ölüm hızı 2010 yılında yine binde 15.5 iken bu oranın 2018 yılında 11.4'e düştüğünü ifade edebiliyoruz. Diğer taraftan önemli göstergelerden bir tanesi çocuklardaki okullaşma oranı. 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranı. Bu oranın 2018 yılında %75.2 olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu oranın daha yüksek olmasını bekliyoruz. İşte %80'lerde, %90'larda olması daha sevindirici rakamlar. Ama tabii burada da bir artışın olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü 5 yaş net okullaşma oranının 2015 yılında %67.2 iken 2018'de 8 puan artmış ve %75.2 olmuş.
Evet. Hocam az önce Didem Hanım'ın bahsinde geçti. Anne ölüm oranlarında bir azalış söz konusu. Çocukta da bir azalış söz konusu. Bu sağlık sektöründeki teknolojinin ilerlemesiyle mi ortaya çıkan bir azalış anne ölüm oranlarındaki bu azalma?
Tabii yani hem teknolojideki gelişmeler sağlığa daha çok kaynağın ayrılması, yani hem önleyici anlamda hem de hani tedavi hizmetlerinde daha çok diyelim kaynağın ayrılmış olması, işte eğitime erişim anlamında ya da işte yani sağlık alanında daha çok nitelikli personelin yetişmesi, farkındalığın arttırılması aslında hani birçok alanda bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Bu açıdan belki hani dedim tamamlanır ama hani şimdi bu sürdürülebilir kalkınma konusu yalnız hani bizim hep kalkınma denilince yalnız bir işte ekonomik büyümeden bahsetmiyoruz. Yani işte milli gelirin artışından bahsetmiyoruz. Az önce bahsettiğimiz o amaçları gözünde bulundurduğumuzda orada büyüme de var, yenilik de var, temiz enerji de var, sağlık da var, nitelikli eğitim de var, yoksulluğun açlığın ortadan kaldırılması var, ülkeler arasındaki yani ilişkiler var, diyelim temiz enerjiye erişim var, tüketim var. Dolayısıyla hani birçok alandan bahsediyoruz aslında. Hani birçok alanın olması aslında kalkınmanın çok çok boyutlu olduğunu ya da kalkınmadan bahsettiğimizde ekonomik büyüme gibi yalnız işte üretimdeki artış değil, birçok alandaki ilerlemeden, gelişmeden ya da yani o alanlardaki meydana gelecek yani birçok alandaki yani iyileşmeden bahsedebiliyoruz ve bu gerçekleşirken de amaçlar arasında da çatışmanın olmaması gerekir. Yoksa mesela ekonomik anlamda büyürsünüz ama işte çevreyi kirlettiğinizde bu amaçları yani bir arada birlikte bu amaçları gerçekleştirme şansınız olmaz. Dolayısıyla hani bu bir ekonomik anlamda büyürken çevreyi kirlettiğinizde aslında belki ekonomik anlamda büyürsünüz ama kalkınma ya da sürdürülebilir kalkınma hedefinden bu anlamda da uzaklaşmış olursunuz.
Evet. Eğitim konusunda kalmıştık galiba değil mi?
Hı hı. Eğitim, aslında eğitimden bahsettik okullaşma oranlarından. Hı hı. Biraz kadınlardan bahsedelim. Kadınların istihdam oranlarındaki yükselişten, işte yöneticilik pozisyonlarında kadınların oranının ne durumda olduğundan ya da işte temsil güçlerinden bahsedecek olursak, yöneticilik pozisyondaki kadınların oranında 2018 yılında %16.3 yükseldiğini söyleyebiliriz ki bu oran 2012 yılında %14.4'müş. Diğer taraftan kadınların temsil etme oranı, yani meclisteki sandalye sayıları aslında 2018 yılında bu oranın da %17.3 olduğunu, 2015 yılında bu oranın %14.7 şeklinde gerçekleşmiş oldun. Yani yine yaklaşık 3 puanlık bir artışın yaşandığını ifade edebiliriz.
İstihdam oranı genel olarak da evet, yüksek çıkmış olabilir. Yükselmiş olarak karşımıza çıkmış olabilir.
Evet, şeye bakacak olursak iş gücü istatistikleriyle aslında aynı anda yayınlandı. Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri ve iş gücü istatistikleri. Ona biraz değinecek olursak, işte işsizlik oranlarının 1 puanlık artışla %13.13 seviyesinde gerçekleştiğini ifade edebiliriz. İşsiz sayısının da 4 milyon 308 bin kişi olduğunu söyleyebiliriz. Yine istihdam oranlarına baktığımız zaman da istihdam edilenlerin sayısının ne yazık ki 145 bin kişi azalarak 0.9 puanlık bir azalış seyriyle %45.6 şeklinde istihdam oranlarında da
erkekler ve kadınlar olsa, olarak da evet, ayrılmış da, mı?
Tabii onlara hatta nedenlerini de aslında ifade etmek gerekiyor. Ona geçmeden önce bir de şeyi söylemek lazım. İş gücüne katılma oranlarına, yine iş gücüne katılma oranlarında da 0.5 puanlık bir azalışın yaşandığını söyleyebiliriz ve bu oranda %52.5 olarak gerçekleşmiş. Diğer bir gösterge, o da kayıt dışı çalışanların oranı. Bu da yine bir artışın yaşandığını görüyoruz burada da. 0.2 puanlık bir artışla kayıt dışı çalışanların oranı. Tabii kayıt dışı çalışanı tespit etmek, adı üstünde kayıt dışı çalıştığı için bunu kolay tespit değil. Etmek çok zor. Tam net olarak oranların da doğruluğu aslında tartışılabilir. Kayıt dışı oran, istihdam oranlarının. Bunların da TÜİK göstergelerini baz aldığımız için biz 0.2 puanlık artışta %33.8 şeklinde ifade edebiliriz. Bunun yanında sevindirici bir şey, bir gösterge. Kamu istihdamının %6.7 oranında arttığını da ifade edebiliriz.
Evet. Ara verelim mi? Küçük bir ara. Evet. Ardından devam edelim. Ne dersiniz? Hı-hı. Peki. Efendim küçük bir ara verelim. Ardından ekonomi gündemi birlikteliğimiz devam edecek. Ekonomi gündemi devam ediyor değerli dinleyenler. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden konuklarımız var. Danışmanımız Sayın Erdal Tanas Karagöl ve konuğumuz Sayın Didem Koca ile birlikte. Evet, nerede kalmıştık? Hı hı. Didem Hanım, gençlikten mi kaldık?
İşsizlikten bahsediyorduk ve genç işsizliğe biraz değinmek gerekir. Çünkü bence Türkiye'nin kanayan yarası genç işsizlik. Bunu oranlarda da görüyoruz zaten. Genç işsizlikten bahsederken ele aldığımız yaş grubu 15-24 yaş grubunu biz ele alıyoruz. Buradaki işsizlik oranının, genç nüfustaki işsizlik oranının 0.9 puan artışla %24.5, çok yüksek oran. Yani çok tartışılabilir oranlar ve gittikçe de artıyor genç işsizlik oranı. Diğer taraftan en önemli göstergelerinden bir tanesi de aslında gençler arasında ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı. Yani yıllar bazında değerlendirdiğimizde sürdürülebilir kalkınma göstergelerinde az önce söylediğim 2010 ile 2018 yıllarını baz alıyor. Ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerin oranında aslında bir azalışın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz burada. Örneğin 2010 yılında ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı %32.3 iken 2018 yılında 24.5'a düşmüş bu oran. Yine kadın ve erkeklerde de keza yine düşüşlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz ama yine bu oranların yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Tabii burada kadın ve erkek arasında özellikle neredeyse iki kat bir farkın olduğunu görebiliyoruz. 2018'de ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı %33.6 ama erkeklerin oranına baktığımızda %15.6 şekline gerçekleştiğini ifade edebiliriz burada. Tabii bunun nedenlerine bakıldığını aslında az önce iş gücü göstergelerine baktık ve ben biraz detaylı da inceleme fırsatı buldum. son yayınlanan istatistikle aslında ev işleriyle meşgul olan kadınlarda bir yükselme meydana gelmiş. Yani iş gücüne katılmamalarının en önemli nedeni iş gücüne dahil olmayan nüfus içerisinde değerlendiriliyor bunu. İş gücüne dahil olamama nedeninin %40'ını kadınların ev işleriyle meşgul olmaları ortaya çıkıyor. Bu en önemli göstergesi. Tabii burada da yükselişin olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu aslında göstergeler kadın istihdamı açısından iyileşmelerin yaşandığını ifade edebiliriz ama uzun vadede düşünüldüğünde işverenin daha fazla, daha yüksek nitelikte insana ihtiyacı olduğunu varsayarsak eğer ve kadınların da eğitim ve öğretim ya da daha az nitelikli olduğu hesaba katıldığında daha da yükselebileceğini aslında söyleyebiliriz kadın istihdamında. Yani düşüşlerin ya da iş gücüne dahil olamamalarının. Çünkü yeterli niteliğe sahip olamazsa kadın iş gücünden çekilmek durumunda kalacak.
Evet.
Önemli bir risk.
Erdal Hocam.
Evet, şimdi tabii sürdürülebilir kalkınmadan bahsederken az önce işte hedef amaçlardan bahsetmiştik ve bu amaçlarda çok farklı konulardan aslında bahsediyoruz. Biz belki hani çok farklı konulardan bahsediyoruz ama şimdi işte sağlığa ayrılan kaynak dolayısıyla işte sağlıktaki iyileşmeden bahsediyoruz ya da işte katma değerli üretim ya da işte bizim gibi ülkelerin daha böyle orta gelir grubundan çıkması, zengin ülkeler grubuna girmesi için ne diyoruz? İşte işte kaliteli üretim diyoruz. Daha işte katma değeri yüksek ürün ya da işte Ar-Ge'si yüksek ürünlerden bahsediyoruz. Yoksulluğun azaltılması, açlığın ortadan kaldırılması konusunda daha çok kaynaktan ya da sosyal yardım olarak sosyal diyelim koruma harcamalarındaki artıştan diyelim bahsediyoruz. İşte enerjiye erişim konusunda birçok altyapıya ihtiyaç var. Aslında yani günün sonunda belki birçok baştan bahsediyoruz ama aslında yani üretim gerçekten bu anlamda çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani üretimin artmış olması, gayri safi milli hasıların artmış olması, kişi başı gelirin artmış olması aslında birçok göstergede de iyileşmeye bu anlamda da önemli katkı sağlıyor. Yani bizim gibi diyelim gelişmekte olan ülkeleri göz önünde bulundurduğumuzda hani biz işte diyelim orta gelir grubu içerisindeyiz. Diyelim 9.000 dolar kişi başı gelirimiz var ama işte zengin ülkeler içerisine girebilmemiz için diyelim 12.000 diyelim 500 doları geçmemiz gerekiyor ama bunu gerçekleştirmek için daha çok üretmeniz lazım. Yani belki belli ölçütlerde, belli oranlarda ekonomik büyümeyle bunu sağlama şansı yok yani şu anda diyelim bakıldığında ama diyelim daha çok o gayri safi milli hasıl arttığında, gelir arttığında daha çok diyelim Ar-Ge'ye kaynak ayırdığınızda o Ar-Ge dolayısıyla ürettiğiniz ürünler, yüksek teknoloji ürünler, o yenilikçi ürünler sayesinde bir şekilde ne yapabilirsiniz? Daha yüksek miktarlarda gayri safi milli hasıla dolayısıyla kişi başı gelir arttırma imkanınız olur. O yüzden ya bu sürdürülebilir kalkınma yani her ne kadar biz hani birçok faktörden bahsediyoruz ama gerçekten hani bu amaçları gerçekleştirmek için de üretmek gerekiyor. Yani daha çok belki üretmek gerekiyor. Daha çok yani nitelik anlamında, katma değer anlamında teknolojik seviyesi yüksek ürünler diyelim üretip daha çok diyelim ihracat yapıp daha çok gelir elde edip oradan işte eğitime, sağlığa işte Ar-Ge'ye ya da işte altyapı yatırımlarını hani bu yatırımları yaptığımızda bir şekilde o sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri de gerçekleşmiş olur. Yani şimdi temiz enerjiye ulaşım yani yalnız başına hani temiz enerjiye ulaşım kolay olmayabilir. Çünkü birçok yatırım yapmanız gerekiyor ya da yani bunun için belli çaba sarf etmeniz gerekir ki yani o yaptığınız yatırımlarla bir taraftan üretim yapabilirsiniz. Diğer taraftan da çevreyi kirletmeden yani topluma ayrı bir maliyet oluşturmadan onu sağlamanız gerekir ki hani o sürdürülebilir kalkınma hedefleri bir şekilde hedeflediğiniz o amaçları bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü yani bu birbirleriyle çelişen amaçlar da olmaması gereken bu özellikle UNDP yani Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bu hedeflerde bu var. Çünkü birbirleriyle çok bağlantılı, yani birbirleriyle çelişmeyen ve birbirini aslında tamamlayan belli hedeflerde bahsediyoruz. Mesela işte yoksulluğu azaltırken ne yapıyoruz? Daha çok aslında işte sosyal koruma harcaması yapıyoruz. Daha çok sosyal yardım yapıyoruz. Yani bu sosyal yardımların artması işte daha çok işte fakirliğin artışı anlamına gelmiyor. Daha çok sosyal yardım, daha çok sosyal koruma dediğimizde hani sosyal koruma harcamalarının artmış olması aslında yoksulluğu azaltan ve hani açlığı azaltan bu anlamda da gelir adaletini, adaletsizliğini bir şekilde de düzenleyen önemli bir şeyde durumdan bahsediyoruz. Belki de hani yine vurgulamak gerekirse son dönemlerde bu yani birçok ülkeden bahsediyoruz aslında. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde orta gelir tuzağından bahsediyoruz. Yani orta ülkelerin bir türlü bulunduğu orta gelir grubundan yüksek gelirli ekonomiler grubuna girememesi. Yani bu ülkelerin uzun süre bu orta gelir tuzağına takılmış olması, buradan çıkamama durumu aslında az önce bahsettiğimiz o sürdürülebilir kalkınma amaçlarına da ulaşma konusunda da en büyük engel olarak da almak gerekiyor. Çünkü orada da gelirden bahsediyoruz, büyümeden bahsediyoruz. Diyelim nitelikli işte iş gücünden bahsediyoruz. İşte Ar-Ge'nin milli gelir içerisindeki payından bahsediyoruz. Yani daha çok diyelim Ar-Ge daha çok teknoloji yüksek ürün üretimi, daha çok diyelim ihracat, dolayısıyla ekonomik hem ekonomik büyümenin daha çok hızlanması, artması hem de gayri safi milli hasılanın daha çok artması, dolayısıyla nihai olarak da aslında kişi başı gelirde de önemli bir artıştan bahsediyoruz. Hani birbirini besleyen, etkileyen ve sonuç olarak da belki de yani orta gelir grubu grubunda yer alan birçok gelişmekte olan ülkenin de hem ekonomik anlamda yani kendisini zengin ülkeler içerisinde yer almasına hem de bu ülkelerin yani o sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşması konusunda da önemli bir yol almış da olacaklar ve bu aslında ülkeler arasında da yani önemli amaçlardan birisi bu gelir eşitsizliğin azaltılması, ülkeler arasındaki o gelir adaletini sağlanması. Aslında hani ülkeler arasında son dönemlerde gittikçe artan bir gelir adaletsizliği var. Yani bizim gibi ülkeler diyelim yüksek büyüme oranlarıyla büyüseler de aslında kişi başı gelir anlamında gerçekten büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Hele yani bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde üretim var, işte büyüme var ama diyelim kurlarda bir artış olduğunda uluslararası karşılaştırmalarda diyelim dolar bazlı kişi başı gelir hesaplandığı için bu anlamda gerçekleştirilen ekonomik büyümelere rağmen kişi başı gelirde maalesef aşağı yönlü bir trend olduğunu görüyoruz. Yani bunun ülkeler arasındaki gelir adaletsizliğine sebep olmaması adına gelişmekte olan ülkelerde özellikle hani ekonomik büyümenin daha sürdürülebilir hale gelmesi ya da bu büyümenin gerçekten hani gayri safi milli hasıla nüfusa böldüğünüzde kişi başı geliri arttırması için bu anlamda da ekonomilerin daha hem güçlü olması hem mevcut ekonomik büyüme rakamlarına daha da diyelim artı rakamlar ekleyerek kişi başı gelirin arttırmaları, dolayısıyla bu hedeflerin amaçları gerçekleştirme konusunda adım atmaları gerekiyor.
Hocam programımızda son dakikalara girdik. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Birkaç cümleyle özetlersek daha da memnun olacak sevgili dinleyicilerimiz. Ülkemizin, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma konusunda ve hedefleri konusundaki durumu, son durumu nedir? İlerlemekte miyiz? İlerliyor muyuz? Hedefe doğru yaklaşıyor muyuz? Şimdi, hedeflerimize doğru? Yani,
TÜİK'in açıkladığı bu göstergeler zaten Birleşmiş Milletler'in o belirlediği göstergelere TÜİK bu raporu yayınlıyor ve
oradaki
oradaki göstergeye baktığımızda hem yoksulluk azalıyor, işte cinsiyet eşitliği belli göstergelerde diyelim iyileşme var, temiz enerjiye ulaşma konusunda işte Ar-Ge'nin milli gelir içerisindeki payındaki artışı sağlık, aslında hani sağlıktaki yani belli göstergelerde bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz ama yani o hedeflerin gerçekleştirmesi yalnız tabii Türkiye ile ilgili değil. Yani birçok yani Birleşmiş Milletler içerisinde yer alan birçok ülkenin bu sürece katılması, dolayısıyla bu amaçların gerçekleştirmesi konusunda tüm ülkelerin diyelim uluslararası kuruluşun çatısı altında, güvenli bir çatısı altında bu amaçları gerçekleştirmek için bu hedeflere daha çok yaklaşmaları ve bunlarla ilgili bu göstergelerin iyileştirilmesine bu anlamda da önemli katkılar yapması beklenir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden, sohbetinizden dolayı değerli dinleyicilerimiz, ekonomi gündemi birlikteliğimizde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl danışmanımız ve konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Sayın Didem Koca'ydı. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza bir kez daha. Ve programımızın sonuna geliyoruz. Ekonomi gündemi bugün de sona eriyor. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.